Ayrım 6, sayfa 63. Stanley Moore gecenin geç vaktinde evine dönerken yolunu kesen yabancıya kuşkuyla baktı. Adam daha önce tanışmadıklarını itiraf etmişti. Şu halde gecenin bu saatinde bir yabancı kendisiyle ne konuşabilirdi ki? Eski günlerinde olsa mesleki merakıyla adama ilgi duyar, onu konuşturmak ister, hatta üstüne varırdı. Oysa o şimdi yalnızca bir alkolikti. Gerçi Stanley bundan da tam emin değildi. Bazen bir iki gün içmediği de oluyordu ama son yıllarda alkole düşkünlüğü hem de aşırı düşkünlüğü yadsınamazdı. Sokak lambasının yetersiz ışığı yabancının arkasından geldiği için yüzünü seçmekte zorlanıyordu. Stanley'i asıl rahatsız eden şey içindeki tedirginlikti. "Benimle ne görüşeceksiniz?" diye sordu nihayet. "Bir iş konusu." Adamın tuhaf bir aksanı vardı. İngilizcesi de bir hayli kötüydü. "Tuhaf," diye homurdandı Stanley. "Tanımadığım biriyle nasıl bir iş konusunu görüşebilirim ki?" "Şu tanışmak konusu üzerinde çok titizleniyorsunuz Mr. Moore. Tanışmak nedir ki? Sadece insanların birbirlerine karşılıklı isimlerini vermek değil mi? Ben sizi zaten tanıyorum. Şimdi siz de benim adımı öğreneceksiniz." Yabancı iyice yaklaşmıştı. Stanley hala onun kendisini soymaya kalkışacak bir sokak serserisi olabileceğini düşünüyordu. Eğer öyleyse yanılıyordu. Cüzdanında kredi kartından başka bir şey yoktu. Gözlerini kırpıştı, alkolün etkisinden kurtulamıyordu bir türlü. Sonra adam bir soyguncu olsa gayesine erişmek için bu kadar ağız kalabalığı yapmasına hiç gerek olmadığını kavradı. "Hayır," diye geçirdi aklından. "Kesinlikle bir soyguncu değildi." "Benim adım Leonid Chernenko. İşte tanışmış olduk." Stanley dili peltekleşerek konuştu. "Sulawesi'de bir Rus'a çok tuhaf. Şimdiye kadar burada hiçbir Rus'a rastlamamıştım." "Hiç önemli değil. Her şeyin bir ilki olacaktır tabii." Rus espri yapmış gibi gülümsedi. Stanley ayakta sallanarak adamı süzmeye başladı. Ağzı kupkuruydu. "Adımı nereden öğrendiniz?" diye sordu. "Moskova'dan. Bir zamanlar orada çok ünlü biriydiniz." "Demek Moskova'dan ha? O yıllarca evvelde ahbap," diyebildi zorlukla. "Artık o adam yok. Görüyorsun, karşındaki sarhoşun teki, hem de kör kütük." "Evet, görüyorum. Hatta bir ara bunun yaptığınız bir numara olduğunu dahi düşündüm ama siz gerçekten fazla alkollüsünüz." "Eh, iyi öyleyse. Artık benimle iş filan konuşamayacağını da anlamışsındır." "Üzgünüm ama konuşmak zorundayız." Stanley'in yavaş yavaş tepesi atmaya başlamıştı. Eliyle "boş versene" der gibi bir işaret yaptı. Niyeti dönüp evine gitmekti ama birden Rus'un elinin koluna yapıştığını hissedince afalladı. Pençesi çok güçlüydü. Kolunu sıyırıp kurtarmak istedi, beceremedi. "Bırak kolumu," diye terslendi. Rus hiç oralı olmayarak "görüşmek zorundayız Mr. Moore," dedi kararlı bir sesle. "Umarım çabuk ayılırsınız." "Ne demek istiyorsun?" diye hırladı Stanley ama cümlesinin sonunu getiremedi. Kısa mesafeden yüzünü yediği ölçülü bir yumrukla gözleri karardı. Yüzerek kıyıya çıkan Erika lastik çantasını sırtına astı. Dönüşte yine ona ihtiyacı olacaktı. Uçsuz bucaksız, kumsal gibi görünen kumsal, koyun açık denize uzanan en dış noktasıydı. Koyda birbirine paralel üç büyük beton iskele vardı. Genç kadın kıyıya çıktığı nokta ile iskeleler arasındaki mesafenin yaklaşık 300 metre olduğunu tahmin etti. Gecenin bu saatinde kimsecikler yoktu etrafta. Erika kumlara bata çıka hızlı hızlı yürümeye başladı. İskelelerin üzerinde sarhoş denizcileri ve Manado'nun sayılı otel barlarında içtikten sonra teknelerine dönen turistleri görebiliyordu. Manado'da fazla bir gece hayatı olmadığını biliyordu. Bu nedenle turistlerin büyük kısmı teknelerinde vakit geçirmeyi tercih ederlerdi. Adımlarını hızlandırdı Erika. Planının ilk bölümünü başarıyla uygulamış ve yattan kimseye görünmeden ayrılmıştı. Dönüşünün daha zor olacağını biliyordu ama başka çaresi yoktu. Vakti kısıtlıydı ve tekneye Gertrüper'den önce dönmeliydi. İskelenin önünden geçerken birkaç sarhoş yerli kadına laf attılar. Neyse ki daha ileri gidip peşine takılmamışlardı. Manado iskelesinin hemen başında ufak bir meydan vardı. Erika bir taksi bulabilmek için etrafına bakındı. Meydanda genellikle turistleri şehir merkezine götüren taksiler olurdu. Genç kadın çevreye bakındı ve içinden küfür etti. Boş taksi bulamamıştı. Zamandan kazanmak için bir taksi bulmalıydı. İlk yağmur damlacıkları da o sırada düşmeye başladı. "Lanet olsun," diye homurdandı Erika. Sulawesi'nin bu tropikal iklimi çok garipti. Az önce denize girerken hava mehtaplı ve pırıl pırıldı ama 5-10 dakika içinde ay ışığı kaybolmuş, karanlık gökyüzünü yağmur bulutları kaplamıştı. İskele meydanı taksi ararken atıştıran yağmur birden sağanağa dönüştü. Hep böyle olurdu. Sağanak 10 dakika devam eder ve sonra göğü kaplayan bulutlar sihirli bir değnek değmiş gibi aniden kaybolurdu. Erika 2 dakika içinde sırılsıklam kesildi. Neyse ki meydana turist getiren bir taksi imdadına yetişti. Turistler inerken genç kadın da arabaya atladı ve şoföre şehir merkezine gideceği adresi verdi. Taksi beyaz boyalı tek katlı ahşap bir evin önünde durmuştu. Erika lastik torbasına el atarak çantasını çıkardı ve şoförün parasını vererek onu savdı. Glock hala torbadaydı ama onu kullanmaya gerek olmadığını biliyordu genç kadın. Evin kapısına 3 defa vurdu, bir süre bekledi. İçeridekinin emin olmadıkça kapıyı açmayacağını biliyordu. Muhtemelen ışık yanmayan evin pencerelerinin birinin ardından şu an gözetleniyordu. Az sonra kapı hafifçe aralandı. İçeriden ince, kadın sesi kadar yumuşak bir ses, "Geciktin," dedi. "Üzgünüm ama daha önce fırsatım olmadı. Yattan ancak çıkabildim." Erika içeriye süzüldü. Kapı kapanınca içerideki ince sesli adam elektrik düğmesini çevirerek etrafı bol ışığa boğdu. Genç kadın bakışlarını karşısındaki adama çevirdi. Hiç değişmemişti. Her zamanki gibi soğuk bakışlı ve tertemizdi. İnce uzun boyu, asil görünümü ve insanı etkileyen açık mavi gözleri vardı. Sırtında beyaz tiril tiril keten bir elbise ve diagonal çizgili bir kravat vardı. Bu iklimde Manado'da böyle bir kıyafetle kaç kişi dolaşır diye aklından geçirdi Erika. Adamın buz gibi bakışları üzerindeydi. Erika her şeye rağmen hafifçe yutkundu. Ondan daima çekinmişti. "Kutlarım," dedi, "işi halletmişsin." Adamın yüz hatlarında hiçbir değişiklik olmamıştı. Yüzündeki o soğuk ifadeye hiç uygun düşmeyen ince sesiyle "Başka ne bekliyordun ki?" diye mırıldandı. "Başarısızlık mı? Beni tanırsın Erika. Yüklendiğim işleri daima en iyi şekilde yerine getiririm." "Evet," diyebildi Erika. "Haklısın. Şimdi bana aldığını teslim et." Keten elbiseli adam elini cebine atarak bir anahtar çıkarıp kadına uzattı. "Al." "Bu ne? Görmüyor musun? Bir anahtar." "Ama... öldürdüğüm adam ancak bu kadarını becerebilmiş. Yani sadece kasanın anahtarlarını alabilmiş. Bunu patronuna ilet. South Star'daki kasa emniyette sayılır." "Bundan emin misin?" "Şimdiye kadar hiç hata yaptığımı işittin mi Erika?" Genç kadın afallamıştı. Geçirdiği kısa şaşkınlıktan sonra adamın avucundaki anahtarı almaya davrandı ama aynı anda adam parmaklarını kapatmış ve anahtarı avucunun içinde saklamıştı. Soğuk bir şekilde gülümsedi. "Önce param," dedi. "O, evet, para konusunda ne kadar hassas olduğunu bilirim." "Hakkım olan konusunda hassasımdır Erika. Bakiye alacağım teslimat anında ödenecekti." Erika elini lastik torbasına atarak fermuarı açtı. Tabancasının yanındaki çantasını dışarı çıkardı. İçinden kalın bir zarfı alarak keten elbiseli adamı uzattı. "Al bakalım, bakiye borcumuz." Genç kadın o an dayanılmaz bir istekle para zarfı yerine tabancasını çıkararak adamı vurmak arzusuna kapıldı. Bu ona eski bir nefretinden kaynaklanırdı. Ama bu isteğini asla yerine getiremeyeceğini biliyordu. Hiç olmazsa şimdilik. Dünya küçüktü ve genellikle yaver giden şansının bir gün o eski hıncını bu adamdan çıkaracağına inanıyordu. Soğuk mavi gözlü adam kendisine uzatılan zarfı açarak kaşla göz arası içindeki paraları saydı. Sonra tasdik ediyormuş gibi "Tamam," dedi. Kalın zarfı ceketin iç cebine atarken ilk defa gülümsedi. "Zamanla iyi mücadele ediyorsun Erika," diye fısıldadı. "Anlayamadım." "Seni son gördüğümden bu yana daha da güzelleşmiş, olgunlaşmışsın." Adamın insanı donduran bakışları şimdi genç kadının vücudunda dolaşıyordu. Erika birden az evvel sağanak altında ıslanan elbiselerine gözü kaydı. Hala ıslaktı ve üstündeki tişört bedenine yapışıktı. İçindeki bikininin üstüne rağmen dik meme uçlarının tişörtü yırtacak gibi belirginleştiğini gördü. Erika kendisinin seks için yaratıldığını bilirdi. Erkeksiz duramazdı da. Hatta bu gece vakti olsa yatın genç kaptanıyla bile sevişmeyi aklından geçirmişti. Ama bu adamla asla. Kısa bir an dehşetle titredi. Ona korktuğunu belli etmemeliydi. Hele geçmişte yaşadıkları o olaydan sonra. Cevap vermedi genç kadın. Yapacağı tek şey bir an önce bu tek katlı lanet evi terk etmekti. Kendini zorlayarak "Hoşça kal," diyebildi. "Acele tekneye dönmeliyim." "Sahi mi?" "Evet, öyle." "Halbuki ben o eski anıyı bir daha tazeleyeceğimizi umuştum." "Hayır," dedi Erika, "o geçmişte kaldı. Ben asla geriye dönmek istemem." "Bıraktığın anılar çok güzel olsa da mı?" "Hayır, sakın ısrar etme. Bunun imkanı yok." "İmkan her zaman mevcuttur Erika. Olmasa bile insanlar yaratmalı." Göz gözeydiler. Genç kadın sararmaya başladı. O an elini çantasına atıp Glock'un içindeki tüm kurşunları adama boşaltmak isterdi. Ama bunu şimdilik yapamayacağını çok iyi biliyordu. "Olmaz," dedi. "Seni istiyorum Erika. Bu halinle beni çok tahrik ediyorsun. Zaten her zaman da etmişsindir." Genç kadın sırtını dönüp bir an önce evden çıkmak arzusundaydı. Ama yüzüne dönük buz gibi gözler sanki tavşanı yutmaya hazırlanan bir yılanın bakışları kadar ürkütücü ve korkunçtu. Kımıldayamadı yerinden. O kabus gibi geceyi 3 yıl evvel yaşamıştı. Adam sadisti ve özellikle sevişirken kadınlara acı çektirmekten hoşlanırdı. Ama onunki farklıydı. aşk oyunlarında ya da sevişme anda yapılan sertlik ve belirli ölçüdeki verilen acı da değildi. Onu atlatmalıydı. Bir yolunu bulup evden hemen çıkmalıydı. Olmaz dedi tekrar. Beni bekliyorlar. Geciktiğimi görürlerse kapıya dayanırlar. Bu ne senin ne de benim için hayırlı olmaz. Belki başka bir zaman. Yalan söylüyorsun Erika. Hayır söylemiyorum. Mükemmel bir yalancı olduğunu bilirim. Yalan söylemekte ve insanları rahatlıkla inandırmakta üstüne yoktur. Fakat bana kıvırdığın yalanlar sökmez. Bunu çok iyi anlarım. Beyaz keten elbiseli adam aralarındaki mesafeyi kapatmış Erika'ya yaklaşmıştı. Burun buruna idiler. İnsan anatomisini çok iyi bilirim diye fısıldadı. Bazı insanlar yalan söylerken tenlerinden özel bir koku salgılarlar. Her insanınki farklıdır ve ben senin salgıladığın o kokuyu tanırım. Burnum yine o kokuyu almaya başladı. Erika gülümsemeye çalıştı, kekeleyerek. Yanılıyorsun dedi, sürdüğün parfümle karıştırmış olmalısın. Hayır sevgilim, bu o koku, hiç yanılmam. Ayrıca burun deliklerinde kıpırdamaya başladı. Sen de beni arzuluyorsun, hissediyorum bunu. Dedim ya, yanılıyorsun, lütfen bana dokunma. Korkuyorsun değil mi? Genç kadın gayri ihtiyari bir adım geri attı. Sana son defa söylüyorum, sakın bana dokunayım deme. Aynı kabusu bir daha yaşayamam. Adam tekrar soğuk bir şekilde sırıttı. Bu davranışlarınla beni büsbütün tahrik ettiğinin farkında mısın? Kadınların korkusu beni gıdıklar, daha da azdırır, daha şiddetli seks yapmak arzusu uyandırır. Bunu hatırladığını sanıyordum. Erika bir adım daha geriledi. Hatta aklından çantadaki Glock'a sarılmayı bile geçirdi. Ama onu şimdi vuramazdı. Adamın yanında her zaman silah taşıdığını bilirdi. Yatağa bile silahıyla girerdi o. Silahına sarılmasından korkmuyordu. Kendisi de en az onun kadar hızlıydı. Ne var ki onu şimdi öldürmesi yüklendiği işin halli için çok kötü bir zamanlama olurdu. Beklemek zorundaydı. Ayrıca yatağa Gertrude'den önce dönmeliydi. Yalvarırım, bunu benden şimdi istemedi yenledi. Söz veriyorum, en kısa zamanda tekrar karşılaşırız. Bunu ben de canı yürekten istiyorum. Erika o namussuz, manyak ve sadist adamla gerçekten müsait bir ortamda yeniden yüz yüze gelmeyi istiyordu. Ama sevişmek için değil, onu öldürmek için istiyordu bunu. Hem de ne istek. O fırsatı bir eline geçirse onu hemencecik öldürmeyecek, kendisine uyguladığı sapık ve dayanılmaz işkenceyi önce tattıracak, sonra hayalarına bir kurşun sıkacaktı. Evet, bu onu öldürmekten çok daha iyiydi ve yaşamı boyunca unutamayacağı bir ders olurdu. Hayır Erika dedi adam. Bir daha ne zaman karşılaşacağımızı ancak Tanrı bilir. Ben karşıma çıkan fırsatları her zaman en iyi şekilde değerlendirmeyi isteyen biriyimdir. Ve şimdi seninle sevişmek istiyorum. Soğuk mavi gözlü adam parmaklarını uzatarak genç kadının tişörtü üzerinde şekillenen meme ucunu kıvırdı ve acıtarak sıktı. Erika kendini tutamayarak kesik bir çığlık attı. Canı yanmıştı. ''Hadi Erika, bağır sevgilim. Yapma, canımı acıtıyorsun de. Burada kimse seni duyamaz. İstediğin kadar bağırabilirsin. Ufak alet çantamı hatırlıyor musun? Hani şu yanımdan hiç eksik etmediğim çantayı. O da burada. Arkadaki yatak odasında. İçindeki bütün aletlerimi birer birer yatağın üstüne sıraladım. Hepsi hazır, seni bekliyorlar.'' Genç kadının gözleri karardı. Dişleri kenetlenir gibi oldu. ''Hayır.'' diyordu içinden. O iğrençliğe ve çektiği acıya kesin kes katlanamazdı yeniden. Aynı anda adamın buz gibi dudaklarını boynunda hissetti. Grubela semti Moshe Goldberg'e bile ürkütücü geldi. Manado'nun iyice uzak dış mahallelerine gelmişlerdi. Sokaklar bomboş görünüyordu ama nedense Mossad ajanı devamlı gözlendiğini ve her an karanlık köşelerden bu fakir semte gelmiş yabancının üzerine saldırmaya hazır birilerinin fırlayacağı hissine kapılmıştı. Gecenin karanlığında o kahredici baharat ve tütsü kokuları sanki daha da artmıştı. Moshe bu ağır kokudan nefret ediyordu. Yürüyüş sırasında ani bir sağanak bastırmış, fazla uzun sürmemesine rağmen havadaki o kokuyu almamıştı. Bir ara dayanamayıp yanındaki yerli muhbiri Vira'ya ''Nedir bu koku?'' diye sormuştu. Vira hayretle ''Ne kokusu?'' dedi. Moshe üstelemedi. Herhalde yerliler buna alışmış ve varlığının farkına bile varmaz olmuşlardı. Yürüdükleri yol hafif bir meyil kazanmıştı. ''Daha çok gidecek miyiz?'' ''Hayır Tuan Moshe, işte şu ev.'' Ajan yerlinin gösterdiği yere baktı. Evden ziyade bir ahıra benziyordu gösterdiği yer. Kısa ve basıktı. Damı bambu kamışlarıyla kaplanmıştı. Kapının önünde durdular. Vira çekinerek kapıya vurdu 2-3 kez. Kapı açılmıyordu. ''Evde yok mu acaba?'' dedi Moshe. ''Evde olmasına evdedir de sızmış olabilir. Lanet olsun, karısı, çocuğu falan yok mu bu herifin bize kapıyı açacak?'' ''Magua yani karısı 4 sene kadar önce öldü. Ama yaşasa da kapıyı açamazdı zaten.'' Neden? Yıllar önce sünger avcılığı yaparken vurgun yemiş ve felç gelmişti. Senelerce ömrü bir iskemle üzerinde geçti. Moşe aldırmadı. Daha sert vur kapıya diye homurdandı. Vira şansını bir daha denedi. Hatta kapıyı tekmeledi bile. Başka zaman bunu asla cesaret edemezdi ama dalgıç Joko'nun İsrail'in vereceği dolarları görünce yalımının ineceğine emindi. Kapı birden ağrına kadar açıldı ve Tomohonlu dalgıç iri cüssesiyle kapıda göründü. Oha diye bağırdı. Ulan Teres, kapıyı mı kıracaksın? Kusura bakma Joko diye mırıldandı Vira. Seninle acele görüşmek isteyen birini getirdim. İki yerli kendi aralarında Malayca konuştuklarından o ana kadar Moşe söylenenleri anlamıyor, yalnızca dalgıcı süzüyordu. Vira haklıydı. Joko ilerleyen yaşına, ağarmış kıvırcık saçlarına rağmen sırım gibi bir vücuda sahipti. Vücudunda bir dirhem yağ yoktu. Uzun olmamakla beraber adeleri gerçek bir sporcu gibi gelişmişti. Dalgıç Vira ile konuşmayı kesip alkolden kan çanağına dönmüş gözlerini bu defa Mossad ajanına çevirdi. Düzgün bir İngilizce ile "Beyim, anlaşma için kötü bir saat seçmişsiniz." diye homurdandı. "Yarın rıhtıma gelin, o zaman şartları ve dalış ücretimi konuşuruz. Hadi şimdi güle güle." "Hayır hayır," dedi Vira. "Tuan sana dalgıçlık için gelmedi." Joko o zaman garipseyen bir edayla Moşe'yi süzmeye başladı. Hayatında kimse, özellikle beyaz biri, Grubela'daki bu fakir evine kendisini dalgıç olarak kiralamanın dışında bir sebeple gelmemişti. Uzun süre Mossad ajanını inceledi. Onun tıknaz vücuduna, kalın bağ çerçeveli gözlüğüne baktı. Vira dalgıcın kızıp büsbütün köpüreceğini sanmıştı fakat kısa boylu iki erkek uzun süre sessizce birbirlerine bakıp durdular. Sanki gözleriyle yek diğerini ölçüp biçiyorlardı. Neden sonra Joko karşısındakinin için geldiğini sormadan kapıyı ardına kadar açarak içeri buyurun dedi. Fakirhane dağınık ve biraz da pistir. Ne yaparsınız, hayat şartları ağır. Evi düzenleyecek bir kadın da yok. Her şeye yetişemiyorum. Oturun, şuraya oturun lütfen. Vira hayretle Joko'ya bakıyordu. Onu hele kendi evinde hiç böyle misafirperver görmemişti. Dalgıç konuşmaya devam etti. Size ne ikram edebilirim acaba? Takdir edersiniz, bu fakir denizci kulübesinde viski, cin veya kanyak bulunmaz. Ama size biraz Loukuana ikram edebilirim. Yerlerin içtiği bir cins şaraptır, tabii içersiniz. Joko tahta sandık gibi duvara bitişik bir dolaba eğilerek şişeyi aradı bir müddet. Sonra üzülerek ellerini iki yana açıp üzgünüm diye hayıflandı. Bir şişe kaldığını sanıyordum, korkarım onu da içmişim. Hiç önemli değil dedi Moşe. Ben sadece konuşmak istiyorum. Hemen sadede geleyim Joko. Bilgi istiyorum. Yalnızca bilgi. Şahit olduğum bir olay hakkında. Tabii vereceğim malumatın uygun bir bedeli olacak. Dalgıç dikkat kesilerek Mossad ajanına baktı. Ajanın ne soracağını kestirmiş gibi. Karanlık yüzü anlamsız ve heykel gibi taşlaşmıştı. Yine de sakin bir sesle sordu. Size ne şekilde hitap edeceğim, Mr. Monsieur, her ya da her neyse. Moşe sırıttı. Adamın tuzağına düşmedi. Sadece Tuan de yeter. Pekala, sorun bakalım. Moşe de pür dikkat dalgıcı süzüyordu. Kelimelerin üzerine basa basa, bu akşam sularında Cookiesnet denilen barda bir cinayet işlendi. O sırada sen de tesadüfen orada bulunuyormuşsun, doğru mu? Joko'nun yüzü ekşimişti, gözlerini kıstı. Gömleği üstündeymiş gibi kirli atletinin üzerinde ellerini dolaştırıp sigara paketini aradı. Sonra gömleksiz olduğunu farkına vararak cevap vermeden önce sigara paketini odada bıraktığı yeri bulmaya çalıştı. Yaktığı sigaradan derin bir nefes çekerken doğru dedi, oradaydım. Cinayeti işlenirken gördün mü? Hayır, adam tuvalette öldürülmüş ama katili gördün. Buna evet diyemem. Nasıl yani? Size cinayete şahit olmadığımı söyledim ama... Ama ne? Basit bir mantık bu. O sırada barda dört kişiydik. Ben, dalgıç arkadaşım Moru, öldürülen adam ve bir de beyaz keten elbiseli şık Avrupalı. Moru bütün gece boyunca masadan kalkmadı. Tanımadığım yabancı da öldürüldüğüne göre geriye tek bir kişi kalıyor. Yani beyaz elbiseli Avrupalı değil mi? Taslamam öyle. O ikisi tuvalete birlikte mi gittiler? Polise de söyledim, bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyorlardı. Ama artık şimdi ilgilendiriyor. Alacağım para hatırlayacaklarına bağlı. Joko dik dik ajana baktı. Polis olmadığınıza göre bu sizi neye ilgilendiriyor? Bak Joko, burada soruları ben sorarım. Önce bunu iyice kafana koy. Mossad ajanının sert ve kesin konuşması dalgıcı sinirlendirir gibi oldu. Ama sonra yaşlı dalgıç başarıyla hislerini frenledi ve gevşemeye çalıştı. Hatırladığım kadarıyla önce beyaz elbiseli adam tuvalete gitti. Emin misin? Evet, eminim. Şu diğer adamda, yani ölen de herhangi bir çanta veya ona benzer bir şey var mıydı? Yanında bir şey taşıyor muydu? Dalgıç birkaç saniye düşündü. Sanmıyorum dedi, yanında bir şey yoktu. Ölen adamın kimliği hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey. Sadece oldukça düzgün Malayca konuşuyordu. Garsona içki siparişi yaparken duydum. Avrupalılar bizim dilimizi pek bilmezler. Nasıl biriydi? Tipinden bahset biraz. Beyaz, yaklaşık 35 yaşlarında, kumral saçlı ve hırpani giyimliydi. Ceketin altına enine çizgili eski moda denizci tişörtü giymişti. Ayaklarında sandalet vardı. Bakıyorum adamı bayağı incelemişsin. Az önce pek dikkat etmediğini söylemiştin ama görüyorum ki dalgıç ajanın sözünü kesti. Bunlar hatırlanabilir Tuan. Çünkü ben ve arkadaşım Moru cesedi görmek için tuvalete gittik. Polis gelinceye kadar da adama baktık. Cesedi siz mi buldunuz? Dalgıç olumsuz anlamda başını iki yana salladı. Hayır, garsonlardan biri. Nasıl? Nasıl mı? Herhalde garsonun çişi gelmiş olmalı. Ne bileyim. Peki şu katil zanlısı adam nasıl biriydi? Ölenden daha yaşlıydı. 45 ile 50 arası İngiliz olabilir. Nereden vardın bu hükme? Şimdiye kadar çok İngiliz gördüm. Dünyanın en soğuk ve kendini beğenmiş insanlarıdır. Burunlarından kıl aldırmazlar. Herkese tepeden bakarlar. Adam da öyleydi. Sonra bu Allah'ın sıcağında kravat takıyordu. Manado'da onu daha evvel görmüş müydün? Hayır Tuan, onu ilk kez barda gördüm. Bir daha görsen tanır mısın? Sanırım tanırım. Belirgin bir özelliği var mıydı? Dalgıç tekrar düşündü. Aklıma gelmiyor, yoktu galiba. Moşe yanında duran yerli muhbiri işaret ederek, Vira'nın kuzeni barda garson olarak çalışıyormuş, onu tanır mısın? Ogara'yı mı? Tanırım elbette, iyi bir gençtir, efendi bir oğlan. Adamın parmağında safir bir yüzük görmüş, sen de hatırlıyor musun? Dalgıç omuzlarını silkti. Dikkat etmedim, olabilir. Polise ifade verdin mi? Evet, tabii tuvaletten gelen silah sesini de duymadın değil mi? Hayır Tuan, duymadım. Mossad ajanı olumsuz bir ifadeyle Joko'yu süzdü. İşime yaramadın dalgıç diye mırıldandı. Bana farklı bir şey söylemedin. Bu anlattıklarını zaten biliyordum. Yine de ücreti hak ettim. Beni uykudan uyandırıp sorguladınız. Bak bu doğru, sana bir ellilik vereceğim. Joko bin bereket dercesine kalın dudaklarını büktü. Yabancı kendisini rahatsız edecek şeyler sormamıştı. Moşe hala garip nazarlarla kendisini süzüyordu. Yaşlı dalgıç o an adamın asıl isteğini ortaya atmadığını kavradı. Kuşkulandı ve bekledi. Nitekim tıknaz gözlüklü ajan nihayet açılmaya başladı. $500 kazanmak ister misin? Kim istemez. O halde beni Muhammed Osuva'nın saklandığı yere götür. Joko'nun gözleri birden fal taşı gibi açıldı. Ayrım sonu sayfa 77.